Ayrım 18. Ulustan devlete bir uzun yola döşenen taşlar. Erol Toy. Sayfa 205. 11. Torosların Akdeniz yeşili Ege'nin bozuna dönüştü. Bozdağlar doğudan gelen için sol yanını iki Menderes'e, sağ yanını Gediz'e yatırmış, dev bir ipek böceği gibi kıvrım kıvrım bilinmeze uzanıyor, başının herhalde oluştuğundan beri kır saçlarını Akdeniz'de yıkama tutkusuyla güneşi izliyordu. Doru at kuyruğunun düğümünü yeni dikmemişti. Ama yağız at, gün bir cıda boyu yükseldiğinden beri soluklarını sıklaştırmış, doru ata ayak uydurmak için olmalı, ağzıyla sağrısı köpek içinde ılgar gitmeyi sürdürüyordu. İki yoldaş aynı anda ufka baktılar. Keles sol, Bizans'ın Philadelphia'ya çevirdiği alaşar sağ gözüne değdi. Biri Bozdağ'ın tepesine, Menderes'lerden birinin kaynağına, biri yamacın ovayla birleştiği yere, çay kıyısına kurulmuştu. İkisi de uzaktan bakışa çatma duvarlı ahşap evleri, yosunlanmış kiremitleriyle yatır mezarları gibi suskun ve dingin görünüyordu. O bakış sürecinde üzerinde birkaç ceviz ağacının serpiştiği bir yaylalara erişmişlerdi. Yağız at birdenbire yıkıldı. Binicisi Sinan Abdal bir düşüş anında çevik olduğunu kanıtladı. Atın yıkılacağı an kaykıldı. Ayaklarını üzengilerden kurtardı. Apışını ayırarak atın altında kalmaktan sıyrılır sıyrılmaz at yere uzanmadan zıplayıp indi. Horasan'dan bu yana ola gelen yinelendi. Doru atın binicisi Aydın Abdal başını hafifçe düşene çevirdi. Gözlerinde bir an ayrılık hüznü yandı söndü. Sonra yeniden ufka döndü. Doru atı topukladı. Sinan o bakışa gözlerini kırparak "Yoldaşlığımız buraya kadarmış." yanıtını verdi. Ardından sesinin var gücüyle "Yolun açık, kutun bol olsun." demekle yetindi. Doru at Kozluca yaylayı çoktan aşmış, dev bir ipek böceğine benzettikleri Bozdağların sırtındaki boğumlardan birinin ardında gözden yitmişti. Sinan içine oturan yalnızlık duygusunu kendi sesiyle avuta avuta atının başına çöktü. Dört ayağı neredeyse birbirine koşut kilitlenmiş at, başını uzatmış, sessiz sessiz ağlıyor, binicisini yolda koymanın utancını örtmeye çalışıyor ama açılan göz kapakları gözlerinden damlayan yaşlar da ele veriyordu. O çöker çökmez başını zorla kaldırdı. Bağış dilercesine, binicisinin dizine koydu. Sinan dizindeki başa eğildi. İlkin elinin ayasıyla ıslak gözlerini sildi. Sonra biraz daha eğilip öptü. Atın dört dönen gözlerinde utancın hüznü yerine bağışlanmanın sevinci yandı söndü. Gitgide ağırlaşan başı kucakladı. Göğsüne yasladı. Horasan'dan bu yana teptiği yolu alkışlarcasına başını sığazladı. Koşarken sancak saçağı gibi yellenen yelesini okşadı. Görevini tamamlamanın erincine eren at göz kapaklarını yumdu. Sakarlı alnı uzadı. Dili dışarı fırladı. Köpüklü sağrısı sekili ayaklarını ovdu. Kucağındaki baş daha bir ağırlaştı. Koynundan ilaç kesesini çıkardı. Keçeyle zırhlanmış bir kalem fincanın tıpasını açtı. Atın sarkan diline yeşil bir eriyik damlattı. Yağız at son bir çabayla dilini içeri çekti. Uzun boynunda izlenen titreşimlerle yutkundu. Bir an gözlerini açtı. Derinlerinde minnetin ışıkları kıvılcımlanırken kapattı. Derin bir nefes aldı. Güçlü bir soluk saldı. Başı binicisinin göğsünde kas katı kesildi. Sinan kucakladığı başı hafifçe kaldırarak altından kaydı. Usullacık yere uzandı. Kolanı çözdü. Palanı üstündeki denkle yana aldı. Yağız at çıplak ve kas katı yatıyordu. Bir an çoktan yitiklere karışan Aydın'ın ardından batı ufkuna baktı. "Kural böyle," diye iç geçirdi. Atı düşen orada kalacak. Yesiden bu yana 10 at telef oldu. 10 canı sepeledik geldik. Bizim kısmetimiz buraymış. Aydın'la doğru at yürüdü gitti. Düşüncesi derin bir solukla duraksattı. Genzine belli belirsiz yosun kokusu erişti. Kendi kendine deniz yakın olmalı diye mırıldandı. İmbat denizin kokusunu dağlara taşırmış. Birden sözün sahibi Maun Baba anımsadı. Pir atayı yetiştiren dayısıyla Arslan Baba'nın oğluymuş. Babası piri nasıl eğittiyse o da onu öyle eğitmiş. Her gerçek bilgi gibi kendi aktaracağı tamam olunca Çin'i maçinden Arap Latin'e yollamış. Bilgeliğe heveslenene yorulmak haram. O da düşmüş yollara. Hint'in guruları eğitiminde piştiğini kavrayınca batıya yönelmiş. Önce Şam'a Bilge Farabi'nin dergahına kapılanmış. Oradaki hizmetini tamamlayarak daha batıya İskenderiye'ye yönelmiş. Çocukluğu bilgeler arasında geçtiğinden Nişabur kitaplığının aslının orada olduğunu duymuşmuş. Şam'dan İskenderiye uzak değil. Varır varmaz, Patrik Nasturius'un içindeki bilgiler Tanrı buyruklarına uygunsa zaten İncil'de var. Değilse haram. Öğrenilmesi günah. Hepsini yakın. Fetvasıyla küle döndüğünü öğrenmiş. Önüne gelen ilk papazın yakasına yapıştığında Ömer yaktı. Yanıtını alınca şaşkına dönmüş. Patriğin de halifenin de gerekçesi aynıymış. Bilim Çin'de olsa gidin alın diyen yalvacın halifesi böyle bir iş eder mi? Sorusunu bir türlü yanıtlayamamış. Birden aklına Farabi Bilge'nin Softa'nın fikri de zikri de aynıdır. Bu yüzden gerekçesi de hep cehaleti olur sözleri gelmiş. İskenderiye'de boş boş oturacak değil. Nasturius'la Ömer'in arasındaki yarım bin yılı düşününce bulduğu ilk yelkenliğe atlamış. Bilgisi pek bir övülen Patrik Polyenides'ten bilgi dermeye Bizans'ın yolunu tutmuş. Akdeniz'de çalkalana çalkalana Konstantiniye'ye varmış. Yel'in sayesinde her adayı her koyu öğrendik diye başlar. Daha önce okuduğumuz Omeros'un Ulis'ine özenerek tatlı tatlı gezilerini anlatır. Herkesinde de Ege'de ne çok ada ne çok koy var bir bilseniz dedikten sonra Bizans'a varır. Ve vardığında Patrik Polyenides'in bu yaşamda iki erk tanıyorum. Papazlık ve imparatorluk. Dünyanın yaratıcısı bunlardan birincisine Tin'in, ikincisine ise Ten'in egemenliğini vermiş. Her iki erkin zarardan uzak bulunduğu dönemde dünya güven ve erinç içinde yaşar diye yaltaklanan Ermeni komutan Çimiskes'i imparator dikme alaverelerinin içinde bulmuş. Ve daha o böyle bilgelik mi olur öfkesiyle dönmeye hazırlanırken papazın becerisiyle parmağı ağzında kalmış. At meydanında düzenlenen görkemli bir şölenle komutan İmparatoriçe Anastasia ile evlenmiş ve komutan Çimiskes İmparatoriçe Anastasia'nın yatağına subaşı giyineğinden soyunarak girmiş. Erguvanlara bürünerek çıkmış. Ayasofya'da düzenlenen pek görkemli bir törenle Erguvan papuçlarını patriye öptüre öptüre Bizans tahtına 1. İonnes Çimiskes olarak oturmuş. Oturur oturmaz da kral yapıcının fendinin kralın erkinden üstün olduğunu öğrenmiş. Tin'le yani öte dünya işleriyle uğraşması gereken papaz, ten egemenliğine yani bu dünyaya kral yapıcılığa soyununca siyaset dolabına girmesin, dini kendi kirli amacına kaldıraç yaparak Tanrı'yı yakışıklı ve güçlü koca hevesiyle dulluğu başına vurmuş imparatoriçeyi cin peri hurafeleriyle toplumu kandırmasın yazılı mı? Maun Bab yazılmadığını gözleriyle görmüş, kulaklarıyla duymuş. Diliyle bize aktardığına göre Anastasia ile Patrik el ele vermiş, her zaman birinin ak dediğine mutlaka kara diyen mavilerle yeşiller ne hikmetse o demde aynı kaba pislemiş. Kısa sürede o güne görülmedik büyüklük ve donanımda bir ordu kurulup imparator başkomutan ilan edilmiş. Şölen tören, mızrakları göğü tutan, kalkanları yeri örten o ordunun başında Konstantiniyye'den çıkarılmış. Ve İslam'la onurlanmış kutsal yerlerin yeniden kafirleşmesi için Arap çöllerine Haçlı seferine yollanmış. O da kocasız günlerin öcünü alan genç dul yorgunluğundan mı, her askerin gönlünde yatan yenge tutkusundan mı, diretirse onu getiren yelin yerine başkasını üfüreceği korkusundan mı bilinmez, duraksamadan o uzun yola koşmuş. Bizans'tan sınır kenti Antakya, 1000 fersaha yakın mesafede. Ordu ağırlığının çok büyük bölümü kağnılarla yüklenmiş. Uzun yassı denkler develere sarılmış. Ve Bizans hazinesinin sandıklarını boşaltan ücretli çeri, yayan yapıldak cihana salınmış. Kağnı hız ve nazıyla geniş ovalar, ulu ırmaklar, yüce dağlar aşarak 1000 fersaha yakın yolu aşmak, deveye hendek atlatmaktan zordur. İmparator genç, güçlü, kararlı ve hevesli ya atlatmış. Ve ilk yazda Konstantiniyye'den yola çıkan imparator, Anadolu'yu baştan başa geçerek son yazın son günlerinde Bizans'ın sınır kenti Antakya'ya varmış. Zülkarneyn ile küçük Darayavuş'un çarpıştığı Amikovası, kuş pişlese yere düşmeyecek sıklıkta çadırla kaplanmış. İmparator ister istemez bir sonraki ilk yazı orada beklemiş. Nevruz dirimi Torosların bozunu filizlendirir filizlendirmez çadırlar sökülmüş. Antakya'dan çıkılmış. Fırat izlenerek Halep önüne varılmış. Kent çok kısa sürede alınmış. Oradan Amik'e dönülmüş. Yol yorgunluğunu atacak kısa bir molanın ardından Hama'yı hızlı bir yürüyüşle Humus'u imparatorluğuna katmış. Orada bir güzel dinlendikten sonra Şam'ı da ele geçirmiş. Seferin asıl amacı Filistin'le ordunun arasında bir Baalbek kalmış. Kuşatma uzun sürmemiş, orası da düşünce Filistin sınırı ordunun ayakları altında kalmış. Taberya baskına dayanamamış, Nazaret kendiliğinden teslim olmuş. Akka'da Müslüman çok olduğundan uzun süre direnmiş. Ne var ki ordu güçlü. Direnen mücahitler yardımsızmış. Sonunda kenti alır almaz Müslümanların tamamını kadın erkek, yaşlı genç, sabi sübiyen ayırmadan kılıçtan geçirmiş. Haber iletilir iletilmez Kayseri'ye korkuya kapılıp daha imparator yoldayken vire istemiş. Beyrut ve Sidon'u da onlara katmış. Gayri İslam'ı doğum yerine süren imparatora Zülkarneynlik taslamak ve hem Bizans'a hem bağlı Rus boyarları, Gürcü prensleri, Pontus valileriyle Ermeni kralı 3. Aşot'a hem haraç güzarlarıyla Roma başpapazına tansığı duy, haberin olsun ki tüm Fenike, Filistin ve Suriye Arap kafirlerinin boyunduruğundan kurtularak Bizans'a katıldı diye kostaklanmak kalmış. Hepimiz hak etti, kutlasın anlamında baş salladık. Meğer Maumbap her bir şeyin zahirle batın gibi iki yüzlü olduğunu anlatmak için bu doğrulamayı bekliyormuş. İyi de demişti hemen. O bir nice kostaklanırsa kostaklansın, her bir dönem ve yerde kral yapıcılığı krallığa yeğdir. Ve kral yapabildiğine göre lamı cimi yok, papa siyasetin ustası demektir. Böyle bir usta tinsel alanı kullanarak elde ettiği gücü tensel alana yaymasın. Hatta her iki alanda da pekiştirmesin olası mı? Elbette değil. Asker imparator Arap çöllerinde dilediğince kostaklansın. Hatta istiyorsa berber ve pek özendiği üzere Zülkarneyn misali Hint ya da Oğuz çöllerinde de cevelan eylesin. Haraç ve yağmasıyla askerinin ücretini ödedikten sonra Bizans'ın umurunda olmaz. Çünkü o gerçek yöneticisini bulmuştur. Patrick Polyeniides. Gayrı gel de böylesine cinlere karışmış bir bilginden doğrulukla erdemin yol ve yöntemini öğren. Ve öğrendiğini sarınıp yolda oyalanırsın diye yeme içme, yatma uyuma, suları balıkların yardımıyla geç, dağları kuşların desteğinle aş, sağ esen ülkene dön. Öğrendiğini Oğuz kurultayına yutturmaya çalış bakalım. Adamı o saat ya deli diye tımarhaneye tıkılıp gullabicilere teslim eylerler, ya el birliğiyle bir meydan dayağı çekerler ki ayının oğlak yemesi gibi kırılmadık kemiğin kalmaz. Böylesi bir şey de aklı başındaki Adem için olacak şey değil. Ben de olacağı işledim. Hemen papazın öğrenciliğinden koptum. Köz köz Endülüs'ün yolunu tuttum. Böylece Maumbap aptal olmuş çıkmış. Dedemin anlata anlata bitiremediği hilafetin Bulgar elçisi İbni Fadlan misali desem, o hem hiç deniz aşmamış, hem devlet görevi üstlenmiş ve dahi elindeki mührü gören bütün kapıları önüne açıvermiş. Omeros'un Ulysses'ine benzetsem, onun da ne altın postu ararken, ne Truva'dan dönerken uzun bir kara yolculuğu yok. Sinbad misali bütün engelleri aşarak bilgeliği aramış desem, uç haladan yoksun. En doğrusu bize örnek olacak bir çabayla aşıtsız dağları aşmış, geçitsiz ırmakları geçmiş, geniş ovalarda yürümüş, büyük denizlere yelken açmış, dört yönün kutuplarıyla buluşmuş, sekiz cihetin yıldızlarına ulaşmış, bilginlerle tartışmış, bilgelerle tanışmış, dervişlerle semah eylemiş, keşişlerle çileye girmiş, ermişlerle halvete dalmış, gâh çıkmış gökyüzüne alemleri seyretmiş, gâh inmiş yeryüzüne alem onu seyretmiş. Kendini dönecek kadar dolu, uçacak kadar boş bulunca ulu pirimizin eteğine yüz sürmek amacıyla dönmüş. Döner dönmez de onun bütün evre, durak ve aşamalarını gizli gücüyle şu an bizi izlediği gibi izleyen pirimiz tarafından dergahımıza eğitmen atanmış. Bütün o yolculuklarda bilgeliği bulmasa pirimiz derslerimize sokar mı? Belhiler, Vasiyel Türkler, İbni Havkallar, Usturlap buluşçusu, Ferruh Hanlar, Dinavenler bir yana, gökbilimin arşı, budun bilimin piri, tarihin tarihçisi, felsefenin sufisi, ulular ulusu Biruni'nin, bilimin çağdaş Eflatun'u, Aristoteles'le Sokrates'i harmanlayan büyük sufi, hekimlerin çağ ötesi Bukrat'ı, Otaman'ın ölümsüz Lokman'ı, İbn-i Sina'nın, kelamın kelamcısı, heyet biliminin kurucusu, Yüce Razi'nin ardılı, Mansur'un ve ben bir fincanda deniz, bir noktayım bir harfte. Alif-i kad her alfte, alif-i kaddim işte diyebilen Baba Tahir Uryan benzeri ermişlerin öğrencisi olmak bile bir kişinin elde edebileceği onurların, kazanacağı sevapların ve ulaşacağı erdemin en büyüğüdür. Ya onların kürsü edindiği dergâhta eğitmenlik? Bilim gökyüzünde cevelana çıkmış bir yıldız desem merih midir, utarit midir? Sorusuna yanıt bulamam. Yesevi dergâhı öyle bir özdü ki bilim arılarının tamamı kalmasa da mutlaka oradan geçer. Bu Baba Tahir Üryan da Hamedan erenlerinin piri olarak geçenlerden, geçip giderken hepimize ermenin eşiğini aşırtanlardandı. İlk dersinin ardından almamız gereken dersi Maun Bab anlatmıştı. Meğer bizim gibi ham ervahlara bir şamar atmış ki hafazan Allah. Bir akşam üstü dergahımıza geldiği gibi sessiz sedasız Hamedan medresesinin kapısından girer. Bizim ikindi akşam ezanı aralarımız benzeri, söyleşi kurmuş, eğlenmekte olan suhteye sokulur. O gün gördükleri ders üzerine söyleşi kurmuş. Kerametle safsata üzerine koyu bir tartışmaya dalmışlarmış. Uzun bir süre sanki tartışılan konuyu ilk kez duyuyormuş gibi onları dinler, bir ara tanımadıkları çulabalı, keçe kebeli bir yoksulun kendilerini can kulağıyla dinlediğini görürler. Bu da kim? Bakışları üzerinde kilitlenen fukara ağzını açar ve belli belirsiz bir sesle ''Bilim için ne yapmak gerek?'' diye sorar. Hepimizin başından geçti. Öğrenci punt bulanda haytalık etmezse odun geldiği dünyadan odun gider. Tam söyleşinin ortasında bir saf bulmanın kıvancı suhtelerin gönlüne hoş gelir. Tartışmayı keser. Saraka hevesiyle birbirine göz kırparlar. O kısacık bakış anında sözü ağzı iyi laf yapana aktarırlar. O da aklınca olanaksızı bulanın kıvancıyla bugüne benzer bir kış gecesini medresesinin buzlu havuzunda çırılçıplak geçirmek gerek diye kestirir atar. Meraklı yoksulun ağzından sadece bir yağ çıkar. Suhte sarakası yaz yağmuru gibidir. Onda nasıl gök yarılır, yer delinir, ortalığı sel götürürken birden güneş açar, gök masmavi parlar, yer yerinde durur, sel gider, kum kalır misali geçiriverirse, işte öğrenci şakası da öyledir. Yapılır, gülünür, unutulur. Onlar da bu uzun boylu dervişin yağısına keh keh gülerlerken akşam ezanı okunur. Abdesti bozulmayanı hemen bozulanı tazeleyerek mescide koşar. Yağ da bilimin hevesi de eğittikleri koşulda unutulur. İvecen namazı kılar, karanlık iyice basmadan imaret sofrasına çökmek için medrese mescidinden çıkarlar. Ve çıkar çıkmaz gördükleri karşısında hayret ve dehşet içinde kalır, akıllarını başlarına devşiremez, birbirine sokularak avluya yığılırlar. Meğer sonradan Tahir Bab olduğunu öğrendikleri ermiş, saflığından mı, suhte haytalığına en anlamlı dersi verme hevesinden mi, insanoğlunun ürküsünün ürkmeye, korkusunun korkmaya, sakındığının sakınmaya, çekindiğinin çekinmeye değmediğini ispat istemediğinden mi, İnsan istencinin olanaksızı mümkün kılacağını kanıtlamak için mi bilinmez. Medrese havuzunun başına dikilmiş, kebesini mermer sahanlığa bırakarak abasının tığı bendini çözmektedir. Sangı bengi olurlar. Hele dur, biz halt ettik deme mecalini dahi bulamazlar. İmaret çerağlarının aydınlattığı avluda havuza kendileri girecekmişçesine buza keserler. Gözlerini ovuşturmak isterler, elleri kalkmaz. İçlerinden engel olmak geçer, töre el vermediğinden bedenleri kıpırdamaz. O andan başlayarak Baba Tahir Uryan adını alan ermiş avludaki kaynaşmaya dönüp bakmaz. Suhtelerin fal taşı gibi açılan gözleri önünde soyunur. Havuz yüzeyindeki bir karıştan artık buzu soğan kırar gibi elinin ayasıyla şamarlar. Çatlayan buzda ince bedeninin sığacağı deliği açar açmaz dikilir ve bir damla gibi şıp diye suya girer. Birbirine bile bakamadan şallak mallak donar kalırlar. Hazır bilimden bilisiz, dünyadan habersiz bir saf bulduk, az biraz sarkaya alalım da günümüze eğlence çıksın düşüncesi, her birinin karabasanı olmuş, aşı ekmeği unutmuşlar, akılları kanayan bir vicdan yarasına dönmüştür. Ya bu incecik yaşlı adam buza girer girmez donarsa, her biri düşünülmüş bir cinayetin ortağı olmaz mı? Olur ki hem de nasıl? Dehşet dillerini tutmuş, elleriyle ayaklarını bağlamış. Bel bel baktıktan sonra suçluluk duygusu kaçışa dönüşmüş. İmamesi kopmuş tesbih taneleri gibi aç susuz hücrelerine sepelenmişler. Sepelenmişler ya, uyku hak getire. Madem soyunup buzlu suya girdi, kendi istenci. Kişi istencine karışmak törede ayıp, inançta günahtır. Töre kişiyi kutsadığından ayıptır. İnanç seçtiği yol engellediğinden günah. Bu yüzden kimi Buda'nın tahtı bırakışını, kimi Musa peygamberin Tür-ü Sina'da başına geleni, kimi Mete Han'ın, kimi Sokrates'in seçimini, kimi Ali-i Murtaza'nın kölesinden aldığı dersi düşüne düşüne rahatlamayı denemiş. Ne mümkün. Hiçbiri gözünü kırpamadan hepsi de yatağında dönmüş durmuş. Kişi istencine karışamayacaklarından tutup çıkaramazlarına sığınmışlar sığmamış. Koskoca adam bu soğukta buzlu havuza girmenin ne olduğunu bilmez mi? Savunmasına sarılmışlar. Vicdanları kanmamış. Varsa suç da günah da hepimizin diye sızıyı azaltmayı denemişler. Sevinç paylaşıldıkça artar ya, suç paylaşıldıkça azalır sanıları boşa çıkmış. Gece yarısını tüketip sabaha yakınlaşmış. Her biri suçun tamamını üstlenip bin pişman yatağından fırlamış. Hepsi aynı anda havuzdan alay ettikleri yoksulun donmuş cesedini çıkarmaya koşmuş. Ve havuzun başına geldiklerinde düşüp bayılan, hüngür hüngür ağlayan, olduğu yerde semaha duran, çığlık çığlığa bağıranları olmuş. Çünkü akşam ezanından sonra buzu kırarak havuza giren kişi, sabah ezanından önce dipdiri, sapasağlam ve asıl ilginci kupkuru akşam açtığı delikten çıkmış. Zırp diye abasını giymiş, tıp diye kebesini takmış. Yüzünde çoğunun alaya, azının tansığa yorduğu bir gülümsemeyle "Sağ olun, sayenizde aydınlandım." diyerek tıpış tıpış mescide yürümüş. Saraka heveslisi suhteler neye uğradıklarını şaşırmış. Medrese saygısını, azarlanma kaygısını bir yana bırakmışlar. Telaş içinde hocaları İbn-i Sina'nın hücresine koşmuşlar. Daha sonra bilim için ne gerek derken yüce bilge siz Tahir Bab'ın muştusunu getirirsiniz diye yatağından fırlamış. Öğle geceliğiyle yalın ayak başı kabak onu bulmaya koşmuş. Suhteler attıkları taşla vurdukları kuşun değerini o zaman anlamışlar. Hocalarının peşinden avluya çıktıklarında bir kez daha hayretlere gark olmuşlar. Bilgeler bilgesi koca İbn-i Sina onları şallak mallak şaşırtan kılabalı adama sarılmış. Yüzünü gözünü öpmekteymiş. En cesurları daha fazla dayanamamış. Öne geçip karşılarına dikilmiş. O soğuk suda neler olduğunu açıklamazsa kendileriyle eğlendiğine hükmedeceklerini söylemiş. Yüce ermiş o anda gizi açığa çıkmışçasına utanmış ve başı yerde gözleri çıplak ayaklarının ucunda yumuşacık vecd mevcut eşya bilgisinin yitimi ve yitirilen eşyanın vücududur demekle yetinmiş. O zamanlar hepimiz yeni yeni tomurcuklanan taze fidanlarız. Bu özdeyişi orasından aldık, bilinçle vecdin bağlamını çözemedik. Burasından aldık, bilimle duyumun sarmalından çıkamadık. Sonunda aramızda kararlaştırıp bir ders arasında İbn-i Sina pirimize sormaktan başka çare bulamadık.
Bilmem ki nasıl özetlesem diye başladı yüce bilge.
Bilgi çok yüce değerdir. Onun üstüne eklenen sezgi o değeri cevher eyler. Cevher var edendir ve var eden varlık olmaktan çıkar. Ateşte ateşin, suda suyun, havada havanın, toprakta toprağın tini olur. Eşya tinin teni, yani dış yüzüdür. Dış içe zarar verebilir mi? Sorusuyla aklımızı büsbütün karıştırdı. Karıştırdığını anlar anlamaz da gülümseyerek, siz henüz bilgi çağındasınız, buyurdu. Sezgi de mi geldiğinde, eren sözünün anlamını kendiliğinizden kavrarsınız, dedikten sonra, onun hünerleri salt söylencelerden ibaret değildir ki, deyip sustu. Zikre daldığını sandık. İçimiz içimizi yerken saygımızdan sustuk kaldık. Bize bilgi üstüne eklenen sezginin örneğini vermek istediğini birden, bakın size tanık olduğum bir olayı anlatayım, deyiverince anladık. Hemedan rasathanesinde heyete ilişkin bir meselede takılıp kalmıştık. Bizi çok özlediği, söyleşimizden yararlanma tutkusuna dayanamadığı gerekçesiyle Hızır Aleyhisselam gibi yetti. Halimizi, hatrımızı sordu. Anlatmamıza kalmadan takıntımızı gördü. Ve bizim sayfalar boyu rakam yaza yaza çözemediğimiz hesabı o ayak baş parmağıyla toprağa çiziverdi. Bir ağızdan desenize gerçek bir erenle onurlanmaktayız diye çığrıştık. Sonunda anladığımızdan hoşnut, değerini bilin ve ne ki işler uğraşın didinin mutlaka aslını öğrenmeye devinin. Çünkü cevher vecde gelende özü istediği biçime sokuverir. Bundan olsa gerek denir ki sizin Baba Tahir Üryan dediğiniz eren bir kış ortası yelin buz gibi estiği bir anda Hemedan soğuktan donmasın diye Elvent Dağı'nın karını iç ateşiyle eritivermiş. Tam bir deryaya rastladığımızı anlamamak mümkün mü? Ve o andan sonra her birimiz birer ayran budalası gibi kuyruğuna takıldık. O titredi, biz titredik. O uzandı, biz uzandık. O, Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu ve sellem gibi bizim gibiler için bilinmezden haberler getirdi. Biz haşa, sümme haşa, eshab-ı kiramı gibi anında ezberledik. Sonunda bir Baba Tahir üryan olamadık. Ama o kutlu kişinin tinimizi olma onuruna kavuştuk. Hiç unutmam, bir dersinde tek tek hepimize süzerek gerçek bilgi yakın bilimi elde edildikten sonraki seziştir demişti de o zaman neyin ne olduğunu bir türlü kavrayamamıştık. Meğer bütün bilimlerin deneyle kesinleşmiş sonuçları hem de tamamı elde edilmeden o sözün içeriğine göre, hatta o da yetmiyor, kazanım ve birikim özümsenmesinden yapılan her iş, ister tapınma ister yakınma, yapılanma ya da isterse yaltaklanma olsun, avara kasnak bir gösteriden ibaret kalırmış. O demin hamlığında nereden bilirdik? Elbette aylar sonra o özdeyişi, cehaletin öldürdüğü hiç yaşamamıştır, zikrin öldürdüğü hiç ölmez diye pekiştirmese belki hala kavrayamazdık. Oysa kişi hem bilir hem sezerse Baba Tahir Üryan'la yamağa, eşi, sevgilisi, yaranı Fatma Lere'ye döner. Ve dönende bir tencere pirinç, çaryakıyla bütün orduyu doyurur. Ve o ordunun sahibi hayretler içinde bütün hazinesini önüne serince, bize altın gereksiz, orduya açlık yararsız, sen onu ona harca der, çıkar. O düzeye erebilene ne mutlu. Ve ne mutlu Pir Yesevi yeğeni ve öğrencisi, bizim ulu öğretmenimiz Maun Bab gölgesinde ermeye koşulana. Kişi noksanını en iyi bilendir. Ne var ki yüce pirimiz, baş öğretmenimiz Yesevi Hazretleri, kişide fazlayı gören çok az bilge ve erenden biridir. Cevherin hası, balın özü, tinin tini, tenin teni, eşyanın aslıdır. O yüzden Asya'da, Afrikiye ve Endülüs'te bir nice büyük bilgin, bilgi ve ermiş varsa dergahına gelir. Kimi özüne öz katar, kimi bizi eğitmeye kalır, kimi geçerken uğrar. Ve her uğrayanda Baba Tahir Üryan misali mutlaka bir iz bırakır. Zaten ancak cevhere dönüşebilenler cevhere dönüşmenin yol ve yöntemini aktarırlar. Bizim gibilerse onların izine basarak yürümeye koşulur. Çünkü o yol dört kapıdan da hakka ulaşır. Sanırım pirimiz bu yüzden Maun Bab'ı bilgelik peşinde koşturmakla yetinmez. Döner dönmez sınama gereksinimi duymaksızın fazlasını bize aktarmakla ödevlendirir. Doğrusu pek de iyi yapar. Dünya halinin kavlini de zikrini de o sayede ondan öğrendik. İmbat yeli denizin kokusunu dağlara taşır demesi hem bakmayı hem görmeyi bilmesinden. O bilgi pusulamız. Yoksa kim nerede kaldı, biz neredeyiz, nasıl bileceğiz? Torosların üç yanı deniz, tamam. Anadolu, Asya'dan Akdeniz'e uzanmış bir at başı. O da tamam. Tamam da biz o başın neresine konmuş, nesineyiz, coğrafyası bir iyice bellemeden bilinir. O tanımlama ve tanıtma pusulası olmadan hangi dağdaki kurutu sevdik, hangi havadaki kuşu yemledik anlatılabilir mi? Dergah bundan öte her yıl yeni alperen çıkaracak. Her yıl yetiştirdiği fidanı dört bir yöne saçacak. Anlatılabilinmezse bilisizlik üst üste yığılmamıza neden olmaz mı? Oysa her birimiz ayrı yerde kök salacak fidanlar olarak yetiştirildik. Üst üste yığılırsak orman oluruz belki. İşe yarar mıyız? Belirsiz. Amacımız büyük. Kök saldığımız yerde dallanıp budaklanacağız. Dallarımız çiçeklenecek. Budaklarımızdan yeni dallar türeyecek. Tomurcuklanıp meyveye durduğumuzda toplayan da taşlayan da çok olacak. Olsun. Ağaç meyveyi yemeye yetiştirmez ki. Meyve onun var olma nedeni, yeme tüketimidir. Tükenmeyi var olmaya yeğlemek için başta akıl, akılda fikir, fikirde bilinç olmamalı. Yüce Rabbim de ulularımız da o tür aykırılığı bizden uzak tuttular. Uzak tutabilmemizin bütün yollarını öğrettiler. O sayededir ki gücümüzün tükendiği anda zikrimizi, zikrimiz biterken sezgimizi, sezgi çözerken gücümüzü kapmanın her bir biçimini belledik. Gayrı bizi ağaç olmaktan da meyveye durmaktan engelleyecek hiçbir şey yok. Erelim eriştirelim de varsın taşlayan taşlasın. Elin taşı nasılsa bize değmez. Yeter ki sonrasında meyve yensin, tadıyla dostluk kurulsun. Madem Yağzat burada yıkıldı, bize buraya çakılmak yazıldı. Gayrı gömütümüz buraya kazıldı. Ah keşke az biraz daha dayansaydı. Belki kokusunu duyduğumuz denizi görürdük. Ne eyleyelim? Bizi yola salan, kısmetimizi buraya ekmiş. Hele bunca yükümüzü çekip nazımıza katlanan şu leşi kurdun ağzı. Kuşun gagasından esirgeyelim. Gerisini gerisinde işleriz, diyerek yekindi. Kolanı çözdü. Eğeri çeke çeke atın sırtından aldı. Terkideki heybeyle hurcu yan tarafa yerleştirdi. Azık çıkınıyla avadanlık torbasını ayırdı. İçinden çıkardığı kazmayla küreğe, dal kesmeye, düzeltip yontmaya vakti olmadığından eğri büğrü birer sap taktı. Ellerini tükrükleyerek atına gömüt kazmaya durdu. Karanlık basarken kanter içinde kocaman bir çukur açmıştı. Çözdüğü kolanı atın kilitlenen ayaklarına bağlayarak leşi usul usul çekti. İncitmeden hemen yanındaki çukura kaydırdı. Çıkardığı toprağı üstüne atarken, bizde kişi doğunca önce ata binmeyi, sonra yürümeyi öğrenir. Ve bindiği o at onun can yoldaşıdır. Yazık, biz bu beşik kertme yoldaşlıktan yoksunuz. Ama birlikte büyüdük. Koşmayı da düşmeyi de birlikte öğrendik. Ve pirimizin dileğini birlikte gerçekleştirmeye çıktık. Sen burada öldüğüne göre ben burada yaşayacağım. Kararına vardığında karanlık basmış, yıldızlar ipildemeye başlamıştı. Azık torbasını açtı. Yufkası azalmış, pastırması küçülmüştü. Maun Bab, atımızın hızıyla midemizin sızısını iyi hesaplamış, diye aklından geçirirken gülümsedi. Elbette o bütün buraları karış karış bilmekte. Çocukluğunda Selçuk Bey'e seyislik etmiş. Her atın dayanıklılığını hem bilgi hem sezgiyle ölçmenin ustası. Aynı zamanda Yüce Biruni ile zec hesapları tartışacak bilim sahibi. Selçuk Bey'in hazinesi dirhem zarar etmesin diye mi? Tezden işe koyulalım diye mi? Gayrı kerameti kendinden menkul, nice hesapladı, belirsiz. Belli olan at öldü, azık bitti, iş başa düştü. Hadi lokmalanan da sabah gün ışır ışımaz ödevine başla, diye diye karnını doyurdu. Kırbasından biraz su içti, hurcunu yaydı. Gökyüzü ipil ipildi, başını kuzeye çevirdi. Demir kazık göz kırptı. Küçük ayı kepçesini izledi. Sapı gövdeyi aşar aşmaz, ters kepçe gözlerine battı. Büyük ayı dedi. Dağ yıldızları büyütüyor mu, nedir? Her biri daha bir parlak balkıyor. Buradan görünüşleri bir başka. Oysa bir nice yol geldik. Nice yüce dağ başında geceledik. Buraya değin gökyüzünün bu kadar geniş, yıldızların böylesine ışıltılı ve bana bunca yakın olduğunun ayırdına varmadım. Hiç böyle bir başlangıç boşluğuyla uzanıp yıldızlara bakamadıydık ki. Olabildiğince uzağa varma. En uzak dağa, en verimli ovaya, en ulu denize ulaşma yarışındaydık. Artukoğlu'nun atı Van Denizi kıyısında tuşpa üstünde düştü. Anası oğlununki Gılgamış'ın yıkamaya tüttüğü ölü balığı capcanlı elden kaçırdığı, Hızır Aleyhisselam'ın ölümsüzlüğü içtiği göllerin kıyısında. Aptal Musa, Toroslar'da elma ormanı içinde kaldı. Asan Boğa, Kızılırmak sapağında. Gayser Sultan, Afyon'da. Biz atı düşene el sallayıp koşuyu sürdürdük. Birkaç lokma yemek, göz gözü görmez karanlıktan, alaca aydınlığa az biraz uyumak dışında durmadık ki. İlk kez gökyüzüne böyle uzun bakma pundumuz oldu. Yeniden derin bir nefes aldı. Yanılmıyordu. Genzinde duyumsadığı deniz kokusuydu. Dağradan Sezar'a, bütün cihangirlere kök söktüren Ege'de olmalıyım. Dağ bile verime teşne. Zorlamadan eşeleniyor. Kim bilir ırmaklarla beslenen ovalar ne verimlidir. Allah senden razı olsun Yağzat. Beni bir verimli yerde bıraktın. Gayrısında gayret bizden, tevhid Allah'tan. Dilerim yüzünü kara çıkarmayız. Güveniyle derin uykuya daldı. 18. ayrımın sonu. Sayfa 220.